Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1553. 12. ayrım. Hunston'daki ev ahalisi tam düşündüğüm gibi çıktı. Hasta biri tarafından yönetilen, dışlananların kederli yuvasıydı burası. Lady Mary kronik baş ağrılarına sahipti. Ağrısı çoğunlukla geceleri başlıyor, gökyüzü alacakaranlığa döndüğü anda onun da yüzü acıyla kararıyordu. Nedimeleri çatılan kaşlarını fark ediyordu ama o asla acısından bahsetmiyor, asla tahta sandalyesine çökmüyor ya da sandalyesinin oymalı tahtasına, oymalı kollarına yaslanmıyordu. Tıpkı annesinin ona öğrettiği biçimde kraliçeler gibi dimdik oturuyor, gözleri loş mum ışığında iyice kısılsa bile başını asla öne eğmiyordu. Onun bu fiziksel narinliğinden en yakın arkadaşı ve nedimesi Jane Dormer'a bahsettim ve bana benim şahit olduğum ağrıların en hafif ağrılar olduğunu söyledi. Lady ay hali olduğunda doğum sancılarına benzer sancılarla boğuşuyordu ve hiçbir çare işe yaramıyordu. "Rahatsızlığının sebebi nedir?" diye sordum. Jane omuz silkti. "Çocukluğunda da çok narindi," dedi. "Hep zayıf ve güçsüzdü. Ama annesi bir kenara atılıp babası onu reddettiğinde sanki zehirlenmiş gibi oldu. Sürekli kusuyor, hiçbir şey yemiyordu. Yataktan kalkamıyor, yerlerde sürünerek dolaşıyordu. Bazıları onun gerçekten zehirlendiğini iddia etti. O Boleyn cadısı tarafından. Prenses neredeyse ölmek üzereydi ama annesini görmesine izin vermediler. Kraliçe, kendi sarayına geri dönememe korkusuyla gelip onu ziyaret edemedi. Boleyn kadını ve kral ikisini de hem anneyi hem kızını mahvetti. Kraliçe Catherine elinden geldiğince dayandı ama hastalığı ve kalp kırıklığı onu sonunda mezara götürdü. Lady Mary de ölebilirdi. Çok acı çekti fakat hayata dönmeyi başardı. Ondan inançlarını reddetmesini, annesinin evliliğini reddetmesini istediler. O günden bu yana bu acılarla boğuşup duruyor. Ya doktorlar? Doktorlarla görüşmesine bile izin verilmiyor senelerdir, dedi Jane tiksinir gibi. Tedavi edilmediği için bir değil birkaç kez ölümden döndü. Boleyn cadısı onun ölmesini istiyordu. Sana yemin edebilirim. Bir değil birçok kez zehir gönderdi. Çok acı bir yaşam sürdü. Yarı mahkum, yarı azize, sürekli acısını ve öfkesini yutan bir insan. Sabahları Lady Mary için en güzel vakitlerdi. Duaya gittikten ve kahvaltısını bitirdikten sonra yürüyüş yapmayı seviyor ve çoğu zaman ona eşlik etmem için beni seçiyordu. Sıcak bir Haziran günü bana yanında durup çiçek isimlerini ve havanın durumunu İspanyolca söylememi istedi. Önüne geçmemek için adımlarıma dikkat etmem gerekiyordu. Oysa solgun yüzüyle sık sık elini kalçasına dayayıp duraklıyordu. "Bu sabah pek iyi görünmüyorsunuz Lady'm," diye sordum. "Yorgunum," dedi. "Dün gece iyi uyuyamadım." Yüzümdeki endişeyi görünce gülümsedi. "Her zamankinden daha kötü değilim. Aklı selim olmayı öğrenmeliyim. Ancak neler olduğunu bilmemek ve beklemek zorunda olmak ve onun kalbini başka yere bağlamış danışmanların elinde olduğunu bilmek." "Kardeşinizden mi bahsediyorsunuz?" dedim cümlesini tamamlayamadığında. "Doğduğu günden beri her gün onu düşünüyorum," diye patladı heyecanla. "Küçücük bir oğlandı ve ondan çok şey beklendi. Her şeyi çok çabuk öğrenebilmesine karşın, bilmiyorum, kalbi en sıcak olması gereken yeri hep buz gibiydi." "Zavallı oğlan, zavallı annesiz oğlancık. Üçümüz de ayrı yerlere atıldık. Üçümüzün de annesi hayatta değildi ve üçümüz de başımıza neler geleceğini bilmiyorduk." "Elbette Elizabeth'le ondan daha fazla ilgilendim. Ama şimdi Elizabeth benden çok uzakta, erkek kardeşimi ise göremiyorum. Tabii ki onun için endişeleniyorum. Ruhuna yaptıklarını, bedenine yaptıklarını ve vasiyetine yaptıklarını merak ediyorum," diye ekledi alçak sesle. "Vasiyetine mi?" "O vasiyet benim mirasım," dedi öfkeyle. "Eğer birilerine yetiştiriyorsan ki yetiştirdiğini tahmin ediyorum, söyle onlara bunu asla unutmayacağım. Söyle onlara o benim mirasım ve hiçbir şey bunu değiştiremez." "Kimseye bir şey yetiştirmiyorum," diye haykırdım şokla. "Doğruydu. Kimseye bir şey yazmamıştım. Bu renksiz hayatta, sessiz gecelerde Lord Robert ve babasına yazacak bir şeyim yoktu. Karşımda entrikalar çeviren bir vatan haini değil, bıçak sırtında olanları izleyen ve bekleyen hasta bir prenses vardı. Yapıyorsan da, yapmıyorsan da diye devam etti itirazımı duymazdan gelerek, kimse ve hiçbir şey benim yerimi inkar edemez. O yeri bana babam bizzat bıraktı. Önce ben, sonra Elizabeth. Bana gelip annemin adına ona karşı durmamı isteyenler olmasına rağmen hiçbir zaman Edward aleyhine entrika çevirmedim. Biliyorum ki sıra ona geldiğinde Elizabeth de benim aleyhimde entrika çevirmeyecek. Bizler babamızı şereflendirmek üzere birbiri ardına yerimizi alacak olan üç veliahtız. Elizabeth, Edward'dan sonra veliahtın ben olduğumu biliyor. Oğlan olduğu için önce Edward geldi. Ben de ilk meşru prenses olduğum için ikinciyim. Üçümüz de babamıza itaat ediyor ve babamın buyruğu üzere peşi sıra yerimizi alıyoruz. Elizabeth'e güveniyorum, tıpkı Edward'ın bana güvendiği gibi. Kimseye bir şey yetiştirmediğine göre soranlara şöyle cevap verebilirsin. Onlara mirasımı koruyacağımı söyle. Sakın şunu da atlama. Burası benim ülkem. Yorgunluğu geçmiş, rengi yerine gelmişti. Sanki krallığın tümünü koruyabileceğini düşündüğü zenginliği, tahta geçtiğinde yapmayı arzuladığı değişiklikleri orada görüyormuş gibi minik bahçesinin duvarlarına baktı. Eski haline getireceği manastırları, yaptıracağı yeni manastırları, bunların içine üfleyebileceği yeni hayatı görüyormuş gibi. "Bu ülke benim," dedi "ve ben geleceğin İngiliz kraliçesiyim. Kimse beni kenara atamaz." Yüzü bu inancın verdiği şevkle aydınlandı. "Bu benim hayatımın amacı," dedi. "Kimse bana bir daha acımayacak. Hayatımı bu ülkenin sevilen kadını olmaya adadığımı görecekler. Kimse aklımı başka yönlere çelemeyecek. Kimse bana buyuramayacak. Onlar için yaşayacağım. Bu benim kutsal görevim. Kendimi onlar için feda edeceğim." Bana arkasını dönüp hızlı adımlarla eve yürümeye başladı. Aramızda belli bir mesafe bırakarak peşinden gittim. Sabah güneşi sisi dağıtarak Lady Mary'ye yol açtı ve ben bu kadının İngiltere için muhteşem bir kraliçe olacağını idrak ettiğimde bir an başımın döndüğünü hissettim. Bu ülkeye gerçek bir imge sunacak bir kraliçe, babasının kiliselerinden ve günlük yaşamdan çekip kopardığı zenginliği, güzelliği, merhameti geri verebilecek bir kraliçe olabilirdi. Güneş öyle parlaktı ki sarı elbisesinin başlığı taç gibi görünüyordu ve ben önümdeki bir öbek ota takılıp yere düştüm. Arkasına döndü ve beni yerde, dizlerimin üzerinde buldu. "Hena?" "Kraliçe siz olacaksınız," dedim hiç duraklamadan, sesimde görme yeteneğimin etkisiyle. "Kral bir aya kalmadan ölecek. Yaşasın kraliçemiz. Zavallı oğlan, zavallı oğlan." Bir saniye sonra yanıma gelmiş beni ayağa kaldırıyordu. "Ne dedin sen?" "Kraliçe olacaksınız," dedim. "Kral hızla dibe çöküyor." Bir an kendimi kaybettim. Sonra gözlerimi açtığımda beni kendine çekmiş tepemden bana bakıyordu. "Devamını da söyleyebilir misin?" diye sordu tatlı bir sesle. Başımı iki yana salladım. "Üzgünüm Lady Mary. Ne dediğimi neredeyse bilmiyorum bile. Düşünerek söylenmiş sözler değil." "Peki," der gibi başını salladı. "Seni konuşturan kutsal ruhtu. Bana böyle haberler ulaştırman için. Bunun aramızda sır olarak kalacağına yemin eder misin?" Bir an duraklayıp etrafımda Arap saçına dönmüş sadakat yeminlerini düşündüm. Lord Robert'a karşı olan görevim, babama, anneme, akrabalarıma duyduğum saygı, Daniel Carpenter'a verdiğim söz. Şimdi de bu dertli kadın benden onun sırrını saklamamı istiyordu. Tamam anlamında başımı salladım. Lord Robert'a onun zaten bilmesi gereken bir şeyi söylememek nasılsa sadakatsizlik sayılmazdı. "Peki, Lady Mary." Toparlanmaya çabalarken tekrar dizlerimin üzerine düştüm. "Bekle," dedi. "Kafan yerine gelene kadar ayağa kalkmamaya çalış." Otların üzerine yanıma oturdu ve şefkatle başımı kucağına yasladı. Sabah güneşi sıcacıktı. Bahçe arıların uykulu vızıltılarıyla çınlıyordu ve uzakta guguk kuşları ötüşüyordu. "Kapat gözlerini," dedi. Onun kucağına yaslanıp uyumak istiyordum. "Ben muhbir değilim," dedim. Parmaklarını dudaklarıma götürdü. "Şşş," dedi. "Dudley'lere çalıştığını biliyorum. İyi bir kız olduğunu da. Karmaşık sadakatler zincirini benden daha iyi kim anlayabilir? Korkmana gerek yok küçük Hena. Seni anlıyorum." Yumuşacık dokunuşlarını saçlarımda hissettim. Kısa kesilmiş buklelerimi parmaklarına doladı. Onun yanında güvende olduğumu duyar duymaz sırtımdaki ve boynumdaki kasların gevşediğini, gözlerimin kapandığını hissettim. Oysa çok uzaklardaydı. "Elizabeth akşam üzeri uykuya yattığında da böyle otururdum," dedi. Kucağıma uzanırdı ve ben saçlarını örerdim. Saçları bakır rengi, altın rengi, bronz rengiydi. Tek bir buklede bütün bu renkleri görebilirdin. Öyle güzel bir çocuktu ki, bir çocuğun bütün masumiyetini yansıtırdı. Kendi kendime onun benim bebeğim olduğunu düşünerek çocukça bir oyun oynar, bir adamla mutlu bir evliliğim olduğunu hayal eder, yakında bir çocuğumuzun, bir oğlumuzun daha olacağını düşlerdim. Uzun bir süre öylece sessiz sessiz oturduk. Sonra evin kapısının çarpılarak açıldığını duydum. Doğrulduğumda Lady Mary'nin nedimelerinden birinin içeri daldığını ve çılgın gibi etrafına bakındığını gördüm. Lady Mary elini salladı ve kız yanımıza koştu. Gelen Lady Margaret'ti. Yanımıza yaklaşırken Lady Mary'nin dikleştiğini, sırtının dimdik olduğunu, benim az önce verdiğim haberi bir kez daha duymak üzere kendini hazırladığını fark ettim. Dostunun onu orada, bahçede öylece otururken, soytarısı dizlerinin dibinde uykuya dalmış halde bulmasını umursamamıştı ve mirası devralacağı haberini duyduğunda söylemek üzere ilahilerden hazırladığı cümleyi fısıldadı. Bu Tanrı'nın işi ve bizim gözümüze muhteşem görünüyor. Lady Mary, ah! Kız koştuğu için nefessiz, Lady'sine anlatmak istedikleriyle neredeyse dilsiz gibiydi. Kilisede olanlar, ne oldu? Size dua etmediler. Bana dua etmediler mi? Hayır, krala ve danışmanlarına dua ettiler her zamanki gibi ama duada kralın kız kardeşlerine dendiği yere atladılar. Lady Mary'nin ışıl ışıl bakışları kızın yüzünü iyice süzdü. İkimizi de mi? Elizabeth'i de mi? Evet. Emin misin? Evet. Lady Mary gözleri endişeyle kısılarak ayağa kalktı. Bay Tomlinson'u Veyre gönder. Gerekirse Piskopos Stratford'u görmesini söyle. Diğer kiliselerden de bilgi istesin. Bakalım aynı şey her yerde mi olmuş? Kız düşercesine reveransa geçti, eteklerini topladı ve eve geri koştu. Bu ne demek şimdi? Diye sordum ayağa kalkmaya debelenerek. Bana baktı ama beni görmüyordu. Northumberland bana karşı atağa kalktı demek. Öncelikle beni kardeşimin hastalığının ağırlaştığı konusunda hiç uyarmadı. Ardından papazlara beni ve Elizabeth'i dualardan çıkarmalarını emretti. Onlara başka birini, kralın yeni veliahtını duaya eklemelerini emredecek. Sonra zavallı kardeşim öldüğünde beni ve Elizabeth'i tutuklayıp tahta veliaht olmayan bir prensi oturtacaklar. Kimi? Edward Courtenay'i, dedi kararlı bir sesle. Kuzenimi. Kendini ya da oğullarından birini tahta geçiremeyeceğine göre Northumberland'ın seçeceği tek kişi o. Aniden görüşüm aydınlandı. Düğün ziyafeti, Lady Jane Grey'in bembeyaz yüzü, sanki biri kendi hırslarını ona geçirebilmek için gırtlağına sarılmış gibi boğazında gülümseyen o morluklar. Ama geçirebilir işte, Lady Jane Grey'i dedim. Northumberland'ın oğlu Guildford'la yeni evlendi diye onayladı Lady Mary. Bir an durakladı. Buna cesaret edebilecekleri hiç aklıma gelmemişti. Annesi, kuzenim yerinden feragat edecek, kızı olarak onun hakkını Jane devralacak. İyi de Jane protestan, böylece Dudley'in babası krallığın anahtarlarını elinde tutacak. Acı bir kahkaha patlattı. Tanrım, kadın hem de ne protestan. Bu konuda Elizabeth'i bile solladı. Tabii ki bunun bir anlamı olmalıydı. Öyle ki protestanlığıyla erkek kardeşimin mirasına girdi. Öyle ki protestanlığıyla vatana ihanet etti. Küçük aptal, Tanrı onu korusun. Onu alıp paramparça edecekler, küçük sersem. Tabii önce beni mahvedecekler. Başka türlü olmaz. Beni ülkemin insanlarının dualarından çıkarmak sadece ilk adım. Sonra beni tutuklayacaklar. Ardından bir bahane uydurup yargılayacak ve mahkum edecekler. Bembeyaz yüzü aniden iyice beyazladı. Yerinde yalpaladığını gördüm. Tanrım! Ya Elizabeth? Adam ikimizi de öldürecek diye fısıldadı. Başka türlü olamaz. Yoksa hem Katolikler hem Protestanlar ona karşı ayaklanır. Gerçek inançları olanları susturmak için önce beni temizlemesi gerek. Ama Elizabeth'ten de kurtulması gerekiyor. Bir protestan Elizabeth dururken neden Kraliçe Jane'e ve Guildford Dudley gibi uyuz bir köpeğe itaat etsin ki? Ama ben ölürsem, bir sonraki veliaht Elizabeth, protestan veliaht. Northumberland ikimizi de vatan hainliğiyle suçlayabileceği bir bahane arıyor olmalı. Çünkü sadece birimiz yetmeyiz. Elizabeth ve beni 3 ay içinde öldürecekler. Birkaç adım öteye gitti, sonra tekrar yanıma geldi. Elizabeth'i kurtarmalıyım dedi. Ne pahasına olursa olsun. Onu Londra'ya gitmemesi gerektiğine dair uyarmalıyım. Buraya gelmeli. Tacımı benden almayı başaramayacaklar. Ben boşuna doğmadım ve bunca yolu ülkemi benden çalmaları, ülkemi günahlara boğmaları için tepmedim. Artık yıkılmayacağım. Eve doğru döndü. Gel Hena, diye bağırdı omuzunun üzerinden. Çabuk gel. Hem Elizabeth'i uyaran bir mektup hem de ondan tavsiye isteyen bir mektup yazdı. Mektupların ikisini de görmedim ama o gece Lord Robert'ın bana verdiği el yazmasını çıkarttım ve babamın mektubunu şifre olarak kullanarak dikkatle bir mesaj karaladım. M, dualardan çıkartıldığı için panikledi. Lady Jane'in yeni veliaht olacağına inanıyor. Uyarmak için Eliz'e bir mektup gönderdi ve İSP Büyükelçisinden tavsiye istedi. Bu noktada durdum. Harfleri başka harflere dönüştürmek yorucu bir işti ama bir şey daha yazmak istiyordum. Ona kendimi hatırlatmak, beni saraya geri çağırmasını teşvik etmek için bir cümle, bir kelime. Bu cümleyi ya da kelimeyi okuyacak ve beni düşünecekti. Bir muhbir olarak değil, bir soytarı olarak değil, ben olarak, bütün benliği ve kalbiyle ona hizmet eden o kızı ve onun sevgisini hatırlayacaktı. Seni özledim, yazdım kodlamaya bile uğraşmadan ama sonra karaladım. Eve ne zaman geri dönebilirim de aynı kapıya çıkıyordu. Korkuyorum. Bütün itirafların en dürüstü olurdu. Sonunda hiçbir şey yazmadım. Çocuk kral ölümle pençeleşir, beyaz suratlı bacanağı İngiltere tahtına ilerler ve Dudley ailesini tepelere taşırken Lord Robert'ın ilgisini kendime çekmemi sağlayacak bir şey bulamamıştım. Bundan sonrası artık Londra'dan kralın öldüğü haberini beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Lady Mary'nin özel mesajları gidiyor geliyordu. Hemen hemen her üç günde bir, dükten havanın iyi gitmesinin işe yaradığı, kardeşinin sağlığının iyiye gittiği, ateşinin düştüğü, göğsündeki ağrıların azaldığı, kralın yaz ortasına doğru iyileşeceğini umut eden yeni bir doktorun getirildiğini belirten mektuplar alıyordu. Lady Mary'nin bu mektuplara şöyle bir göz gezdirerek şüpheyle gözlerini kıstığını, sonra bunları masasındaki çekmecelerden birine koyup bir daha hiç açmadığını görüyordum. Sonra Temmuz ayının ilk günlerinde gelen bir mektup, nefesini tutmasına ve elini kalbine koymasına neden oldu. ''Kral nasıl Lady'm?'' diye sordum. ''Daha kötü değil ya.'' Yüzü alev alevdi. Dük, kralın daha iyi olduğunu, ayaklandığını ve beni görmek istediğini söylüyor. Ayağa kalkıp pencereye yürüdü. ''Tanrım, ne olur gerçekten daha iyi olsun.'' diye fısıldadı. ''Daha iyi olsun ve benimle eski günlerimizdeki gibi yine sevgiyle yüz yüze görüşsün. Düşman danışmanları aracılığıyla değil. Belki de Tanrı ona iyileşmesi ve sonunda doğru olanı görmesi için kuvvet vermiştir. Ya da en azından bu entrikalara bir son verebilecek kadar güçlenmesini sağlamıştır. Ah yüce Tanrım, bana yapmam gerekenler konusunda doğru yolu göster. Gidiyor muyuz diye sordum. Londra'ya, saraya döneceğimi, tekrar Lord Robert'ı, babamı, Daniel'ı göreceğimi, beni bir nebze de olsa koruyacak olan erkeklerin yanına geri gideceğimi düşünerek çoktan ayağa fırlamıştım. Lady Mary'nin omuzunun gerildiğini ve kararını verdiğini fark ettim. Beni çağırtıyorsa tabii ki gitmeliyim. Söyle atları hazırlasınlar. Yarın yola çıkıyoruz. Kat kat eteklerini hışırdatarak odadan çıktı. Nedimelerini çağırıp eşyalarını toplamalarını emrettiğini duydum. Hep birlikte Londra'ya gidiyorduk. Ayakları genç bir kızın ayakları gibi zemini döverek yukarı çıktı. Sonra en şen ve heyecan dolu sesiyle Jane Dormer'ı çağırdı. Kral gerçekten iyileşmişse sarayda ziyafet ve dans olmalı, bu yüzden en güzel mücevherlerini yanında götürmeliydi. Ertesi gün önümüzde Lady Mary'nin vagonları, etrafımızda askerleriyle yola düştük. Yolda insanlar ona iyi dileklerini iletmek için evlerinden fırlayıp ismini sesleniyor, prenses görmeleri, gerçek bir prenses görmeleri için çocuklarını omuzlarına oturtuyorlardı ve Lady Mary bu fikre hoşça gülümsüyordu. Lady at üstündeyken Hunston'da ilk karşılaştığım evde yarı kapalı bir mahkum gibi yaşayan beyaz suratlı o kadından çok farklıydı. Tezahüratlarla onu uğurlayan İngiliz halkının arasından atıyla geçerken gerçek bir prenses gibiydi. Gözlerini ışıl ışıl gösteren koyu kırmızı bir elbise ve bir ceket giymişti üstüne. İyi at biniyordu. Şapkasının arasından çıkan bir tutam kahverengi saçı salınırken bir eli kırmızı eldivenin içinde yuları tutuyor, diğer eli ona seslenenlere el sallıyordu. Başı dimdik, cesareti yerindeydi. Yorgunluğu tamamıyla geçmiş, yüzünün rengi yerine gelmişti. Semerinin üzerinde sağlam ve bir kraliçe gibi dimdik oturuyor, atını diğer atların adımlarına uygun sürerek Londra'ya giden ana yola doğru ilerliyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 117. Devamı 13. ayrımda.